meydan dayağı. Meydan dayağı bir mahkeme kararının yerine getirilmesidir. Hukuk terimleri sözlüğü. Mayıs ayı kurak geçti. Yağmur ancak iki kez Dubovka köyünün sert ve kirli toprağını suladı. Sonra yine uzun sıcak günler gittikçe ağırlaşarak sürüp gitti. Haziranla birlikte köylünün umutlarını boşa çıkaran kuru fırtınalar başladı. Ancak Haziran'ın ikinci yarısında gökyüzü baştan başa kapkara bir bulutla örtüldü ve ovalara sonbaharda görülen sıkıcı toz gibi ince bir yağmur yağdı. Dubovka köylüleri kendi toprak parçalarının cılız başaklarına bakarak kederli kederli söyleniyorlardı. Tohumluğumuzu bile geri alamayacağımız besbelli. Bu toprak en verimli yıllarda bile hektar başına 8-10 put tohumluğa karşılık 35-40 put ürün verir. Dipnotumuzu okuyorum. Put 16 kilogram tutan bir ağırlık ölçüsüdür. Kitabımızı okumaya devam ediyorum. Toprağı gübreleyecek bir şeyleri de yoktu. Köyde hayvan azdı. Beygiri olan köylüler 40-50 kilometre uzaklıktaki kasabaya kadar giderek tüccar evlerinin kapıcılarından gübre satın alır ve kendi topraklarını biraz olsun gübrelerlerdi. Hatta ırgatlığa giden beygirsiz yoksul köylüler gündeliklerini gübre olarak alırlardı. Genel olarak Dubovka köyünde yaşama koşulları bu verimsiz ilin bütün köylerindeki gibi çok ağırdı. Dubovka köyünün bağlı olduğu Bucak ise özellikle yoksulluğuyla ve köylülerinin birikmiş vergi borçlarını ödemek için mallarının bir bölümünü satmak zorunda kalışlarıyla ün salmıştı. Dubovka'da yaşayan 52 ailenin mujiklerinin yarısından çoğu sonbaharda sajeni 15-20 kapiye kasabalıların odunlarını yarmak, ilk baharda mahzenlerini karla doldurmak, sokakların kirli buzlarını kırmak, kısacası ailesinin geçimini sağlamak için her ne iş olursa olsun yapmak üzere kasabaya giderdi. Kışında gizlice manastır ormanından aşırdıkları ağaç kabuklarından çıra ve balık avlama sepetleri yapar, vadilerden kestikleri bir takım sert bitkilerle de sepetler örerlerdi. Köy kadınlarının da hizmetçilik etmek üzere kasabaya gittikleri ve orada yerleşip kocalarını bıraktıkları sık görülen olaylardandı. Dubovka köyü çok eski dönemlerden kalma, yılan kavi bir ırmağın kıyısında kurulmuştu. Irmak, vadiler, çukurlar, tepecikler meydana getirerek toprağı hoyratça oymuştu. Şimdi bu ırmaktan yazları hemen kuruya, Yula ya da Bezimyanka gibi ikiz at taşıyan daracık bir dere kalmıştı. Bahar gelince Yula, ovalardan gelen sellerle beslenir, kırmızı çamurlu bir su ile zenginleşir, her yıl yavaş yavaş ikin alanlarını ve dar çayır şeridini azaltarak kıyıları aşındırıp oyardı. Dubovka'nın yokluklarına, yoksulluğuna kimse şaşmazdı. Dubovka köylülerinin dik başlılığıyla, sarhoşluğuyla, idare amirlerinin köylülere karşı sert davranışıyla ün salmıştı. İdare amirleri bu köyün mujiklerine yalnız vergilerini ödemedikleri için değil, boyuna hır çıkardıkları, dedikodu ettikleri, ikide bir mahkeme kapılarını aşındırdıkları için de kızarlardı. Dubovka köyünün Sivastopol savunmasına katılmış Er Yarakov adlı bir akıllı kişisi, bir filozofu vardı. Bu ufak tefek, zayıf, ağaç kakan gibi uzun burunlu, sakalsız ama favorili, kır kaşları altında parlayan öfkeli gözlü, akıllılığına inanmış gururlu bir adamdı. Yarakov'un köyün kenarında büyük bir bahçe içinde iyi bir evi, 10 kovanda arısı vardı. Ölülere zebur okumayı sever, insanlara iyi yaşama kurallarını öğretir, çocuklardan hiç hoşlanmazdı. Bahçesinde komşu kadınlar ve kahramanımızın döve döve sağır ettiği ikinci karısı olan bir koca karı çalışırdı. Yarakov, Dubovka halkının asice davranışlarından ötürü bir ceza olmak üzere Napolyon Savaşı'ndan sonra Smolensk ilinden bu verimsiz topraklara sürgün edildiklerini, kendisinin de toprak köleliğinin kaldırılış tarihi olan 1861 yılına kadar Dubovka'da burmistrlik ettiğini söylerdi. Dipnotumuzu okuyorum. Napolyon'un bütün Avrupa'yı, bu arada Rusya'yı da istila ederek 1812 yılında Borodino'dan yenilmesiyle sonuçlanan savaş. Burada ondan bahsediliyor. Yazarımızın bir notu daha var. Burmistr, Almanca Burmester sözcüğünden bozmadır. Toprak köleliği devrinde Rusya'da derebeyinin bir adamı olarak köylünün başında bulunan kişi, 1861 yılına kadar bir çeşit köy amiri. Kitabımızı okumaya devam ediyorum. Ama köy ihtiyarlarından hiçbiri Burmistr sözcüğünü hatırlamadığı gibi Yarakov'unda köylülerin amiri bulunduğu bir dönemi hatırlamıyordu. O dönemdeki köy akıllılarından çoğu gibi Yarakov'da köy yaşantısının ağırlığını ve acılığını çok basit nedenlerle açıklamaktaydı. İnsanlar şımardılar. Ne tanrıya ne de şeytana inanıyorlar. Yalnız işkembelerini düşünüyorlar. Çara da acımıyorlar. Oysa çar bizler için ne acılar çekiyor. Halk daha zengin olur düşüncesiyle bize özgürlük verdi. Ama İmparator Hazretleri yanıldı. Çünkü gençti. İyi yürekliydi. Gençliğinde kurt da iyi yürekli olur. Derebeyleri zamanında çok daha iyi yaşıyorduk. O zamanlar hükümet şehirde değil, Mujin kapısındaydı. Derebeyi aç bir keçinin ne kılından ne de sütünden yararlanılamayacağını bildiği gibi aç bir köylüden de yararlanılamayacağını bilirdi. Derebeyi elinde bastonu, çiftliğinde dolaşır, her şeyi görürdü. Kimisine yardım eder, kimisinin de ensesine şaplağı vururdu. İnsanlar da düzen içinde yaşayıp giderlerdi. Şimdi ise ortaya zemstvo diye bir şeyler çıkardılar. Zemstvo, Çarlık Rusyası'nda 1861 toprak reformundan sonra köylerde uygulanan bir çeşit yöresel idare biçimi. Zemstvolar yazlıklarda oturuyorlar, sabahtan akşama kadar kağıt oynamakla vakit geçiriyorlar. Böcekler rahatsız etmesin diye mumlarını camdan fanuslar içinde yakıyorlar. Bu şımarıklığı gözümle gördüm. Mujikler ise eskiden hiç görülmeyen bir şey yapıyorlar. Derebeylerle davalaşıyorlar. Dubovka'da Yarakov'dan başka Serah Devahin adlı bir filozof, bir akıllı kişi daha vardı. Bu terzilik, avcılık, kuş avcılığı eden yabani görünüşlü, geniş omuzlu ama beli bükük, ezilmiş gibi göğsü basık bir mujikti. Uzun bacakları üzerinde bir çeşit güvensizlikle sallanarak acele etmeden ağır ağır yürürdü. Yüksek alınlı yüzü adeta solmuş gibi duran açık renk sık bir sakalla çevriliydi. Genel olarak çok kıllı bir adamdı. Ellerinin parmakları bile kıvrım kıvrım kıllarla kaplıydı. Kendisi terziydi ama yoksulluğunu göstermek ister gibi pek çapaçul giyinir, yırtık pırtık kirli urbalarla dolaşırdı. Kırkını aşkındı ama büyükler onu Seryoşka diye çağırırlardı. Serah'ın dar yüzünde bir kadınınkini andıran çok güzel mavi gözler görmek insanın tuhafına gidiyordu. Onun ağır, boğuk sesi ve yabani görünüşü bu gözlerin yumuşak gülümseyişiyle hiç de bağdaşamıyordu. Serah kadınların ve delikanlıların sevgilisiydi. Ona Serah adını takanlar da her zaman onun sözlerini dikkatle dinleyen ve herhalde onu mutlu bir kişi sayan bulunardı. 5 kapiklik kilden bir lülenin takılı olduğu kendi el yapısı uzun çubuğunu çekiştirerek yere bakar ve anlatırdı. Dün ormanda kuru bir yer seçtim. Yattım ve uyudum. Uyanınca bir de ne göreyim? Yanı başımda güzel, beyaz, sapasağlam bir mantar duruyor. Oysa yattığım zaman mantar falan yoktu. Vay çekirdeğini sevdiğimin mantar, 3 saatte büyüyüveriyor. Oysa bir tayın büyümesi için yıllar gerekiyor. Çok seyrek olarak ana avrat küfrederdi. Kendisine çekirdek, çekirdeğini sözlerini neden kullandığını sordukları zaman şu cevabı verirdi. Çekirdek demek bir şeyin özü, aslı demektir. Çekirdeğini sevdiğimin sözlerinden ise işin aslını, özünü kastediyorum. Bu sözler insanlara da uygulanabilir. Onun bu çeşit sözleri az anlaşılır sözlerden olmakla birlikte dedelerin, babaların alışılmış sözlerine benzemedikleri ve her zaman başka bir konuşmanın başlamasına yol açtıkları için gençlerin ilgisini çekerdi. Düşüne düşüne ağır ağır sözlerini sürdürürdü. Burada boşuna yıpranıyorsunuz çocuklar. Şehre, fabrikaya gitmelisiniz. Orada halk, işçiler daha okumuş, daha becerikli, daha zengindir. Orada değişiklik, orada renkli bir yaşayış vardır. Oysa bizde burada kışın soğuk ve kar, yazın yeşillik ve sıcak. Yani kimi zaman kar, kimi zaman da toz. Böyle bir yaşayış hiç de iç açıcı değil. Şehirde insan kendi değerini arttırabilir. Biz de burada ise sen yükseleyim dersin, komşun bacağından çeker. Bak mesela Lobo sebze yetiştirmeye heveslendi. Siz ise çekirdeğini sevdiğimin onun bütün ektiklerini yoldunuz. Bizde yarışmaların yanlış bir anlamı var. Herkes bir başkası kendisinden üstün olmasın diye yarışıyor. Burada herkes patatesi bir ölçüde yemek zorundadır. Oysa şehirde herkes bir başkasının sırtına tırmanmaya çalışır. Orada hiç dalga geçmeye gelmez. Vaska Gogin şehirde kaldırım döşüyor. Bayağı göbek salıvermiş. Emrinde 50 kişi çalışıyor. Oysa delikanlılığında onu dilediğim gibi pataklardım. Köyün yaşlıları Serah'ı ara bozucu, zararlı bir insan sayarlardı. Vlas Belkin gençlere, siz Seryoşka'yı dinlemeyin diye aşılamaya çalışırdı. O aptalın, yalancının biridir. Gözü pek çoban yardımcısı Kostyaşka, söylediklerinde gerçek olmayan ne var onun diye sorardı. Belkin, gerçekler çavdar tarlasındaki peygamber çiçekleri gibi pek çoktur. Bir rastlantı olarak budalanın biri de bir gerçek söyleyebilir. Ama insanlara iyi şeyler öğreten budalalar değil, ihtiyarlardır. Belkin ufak tefek, karnı tok, gaga burunlu, yuvarlak gözlü, puhu kuşuna benzeyen bir adamdı. Köyde bir dükkanı vardı. Köylülerin yaptıkları sepet, ağ, çıra gibi bütün el işlerini petrol, şeker, çay, iğne, iplik gibi şeyler karşılığında satın alırdı. İki oğlu vardı, biri askerdi, ötekisi de Volga'da hamallık ediyordu. Köye gelmeyeli 3. kış olmuştu. Al yanaklı Belkin hafif öksürür, kendini hasta diye gösterirdi. Ama bir yıl önce karısı ölüp de dul kalınca köyde sevilmeyen ve bir başına yaşayan Hristina Yavaşeva ile evlenmek için kadının peşinde gölge gibi dolaşmaya başladı. Hristina'yı köyün delikanlılarını küçümsediği, hem genel olarak köylülere yüz vermediği için sevmezlerdi. Hristina önceleri mutsuz, sonra da karanlık bir yaşayış sürmüştü. At bakıcısı olan babası onu Oka Irmağı kıyısındaki bir köyde tesviyecilik eden biriyle evlendirdi. Ama çok geçmeden babası sarhoşken damadı ile birlikte ırmakta boğuldu. Hristina bir ay sonra ölen bir çocuk doğurunca yazlıktaki bir ailenin yanına süt nene olarak girdi ve onlarla birlikte şehre gitti. O yıl ondan hiç haber alınamadı. Sonra günün birinde gelişmiş, güzelleşmiş, somurtkan ve küstah bir halde köye döndü. Kendisine iki pencereli, kullanışlı bir ev yaptırdı. Bir bahçe düzenledi. Gerektikçe çok neşeli ve kimsesiz bir kadın olan Dünyaşa Kotomina'yı tutarak çalıştırdı. Köyün kadınlarıyla aşırı bir yakınlık kurmadan bir başına yaşamaya başladı. Ama Serah'la sol tabanı kesik, bundan ötürü de tek topuk diye çağrılan kara sakallı eski hamallardan Lobov'u ikisi bir arada olmak üzere her zaman seve seve misafir olarak kabul etti. Yortu ve paskalyalarda bucaktan ihtiyar bir öğretmen kadın gelir ve güya Hristina'ya yazma öğretirdi. Bu durum köyde alay konusu olurdu. Hristina, Belkin'in evlenme teklifini hem de herhalde hakaretle reddetmiş olacaktı. Bunun üzerine Belkin, Hristina'nın 3 yıl hapis yattığını, bundan sonra da bir genel evde yüz kızartıcı bir işle uğraştığını anlatmaya başladı. Belkin'in kendisinden başka kimse üzerine iyi şeyler söylemediğini bildikleri için genel olarak onun sözlerine inanmazlardı. Ama Hristina üzerine anlattıklarını birçokları doğru diye kabul ettiler. Belkin köy polisiyle ahbaptı. Bir kez Hristina'nın evini soyma denemesinde bulundular. Ama zamanında uyanan kadın eline geçirdiği bir şeyle hırsızı yakaladı. Hırsız kanlı izler bırakarak kaçıp gitti. Bir başka sefer köy delikanlıları kadının bahçesindeki fideleri çiğneyip ezdiler. Bunu gören Hristina köy toplantısına gelerek "Bana bakın hemşeriler," dedi. "Ben güçlü kuvvetli bir kadınım. Sizin sersemlerinizden birini elime geçirirsem öldürürüm." Kadın bunu öyle bir tonla söylemişti ki sözlerine inandılar. Hani öldürür mü öldürürdü. Kadının ahbapları olan Lobo ve Serah da delikanlıların kemiklerini kıracaklarına söz verdiler. Bunun üzerine artık Hristina'yı rahat bıraktılar ama onu büsbütün sevmez oldular. Hanımefendilik taslıyor kaltak. Komşu manastırlardan biri Dubavka köylülerinden bir vade ile bir otlak parçası satın almış, köylülere vadide bir su bendi yaptırmış, iki gölü de temizletmişti. Buna karşılık manastır Dubavka köylülerine 1607 ruble borçlanmış ama parayı ödememişti. Dubavkalılar bu paradan ötürü manastırla 3 yıl davalaştılar. Dubavka davayı kaybetti. Manastır köylülerin bu toprağı kendisine bağışladığını, yapılan işlerin parasını da buğdayla ve davarla ödediğini kanıtladı. Dubavka ayrıca büyük çiftlik sahiplerinden Krasovski ile de 4 yıl davalaştı. Krasovski, Dubavkalıların kayın ağacı koruluğunu kesmiş, ağaçların köklerini söktürmüş ve açılan alana keten ekmeye başlamıştı. Krasovski'nin elinde Dubavkalıların burasını yanlışlıkla 26 yıl kendi malları saydıklarını gösteren bir takım planlar ve belgeler bulunduğu anlaşıldı. Milas Belkin, Dubavkalıların davasını ahbap hatırı için halka hizmet etmek isteğiyle, belki de liberalizmiyle büyüklere gözdağı vermek düşüncesiyle parasız olarak üzerine alan bir avukat buldu. Avukata Moskova'ya, Yargıtay'a her gidişi için 50 ruble ödüyorlardı. Bu paraları köylülerden Belkin topluyordu. Kendisi de şehre avukata gidiş için 50 kapik alıyordu. Krasovski ile olan dava 1883 yılı Eylül'ünde hikayemizin başında anlattığımız kurak yılda sonuca bağlandı. Yargıtay, Dubavka köyünün isteğinin reddine mahkeme masraflarıyla soruşturma masraflarının Dubavka köylülerinden alınmasına karar verdi. Bu üzücü kararı henüz o gün satın almış olduğu, kendisi gibi yuvarlak ve besili atına binmiş olarak sıcak bulutsuz bir akşam vakti Belkin getirmişti. Hemen onun arkasından da köy polisi Saşura Koşinköy'e gelmişti. Bu çingene gibi kara kuru mavi gözlüklü, sol yanında kılıcı, sağ yanında kılıflı kocaman toplu tabancası olan, şık çizmelerinin ökçelerinde mahmuz bulunan çok önemli bir kişiydi. Dubavko muhtarı Sofron Graçev bir fıtık ameliyatı geçirdiğinden şehir hastanesinde yatıyordu. Köy polisi Şaşura hemen bir köy toplantısı düzenledi ve Yargıtay'ın kararının bir suretini Belkin'in dükkanının merdivenlerinden yüksek sesle ve sert bir tonla okudu. Köy halkının kıllı suratları odunlaştı, başları üzgün üzgün eğildi. Bir süre sanki soluk almıyorlarmış gibi hepsi sustular. Sonra Hristina Levaşova alaycı bir sesle bağırdı. Kısrak kurtla dalaşmış, sadece kuyruğu ile yelesi kalmış. Şaşura parmağıyla onu tehdit ederek, "Bak karışmam, kanuna karşı geliyorsun," diye hatırlattı. Er Yerakov da kadından yana söze karıştı. "Bu bizimkisi hamam böceklerinin horozla dalaşmasına benzedi. Budala herifler, ben size bu işten vazgeçin dememiş miydim?" Köylülerin kimisi ayakta duruyordu, kimisi yerlere oturmuştu. Şaşkın şaşkın konuşmadan birbirlerine bakıyor, sadece boğazlarını temizleyerek göğüs geçiriyorlardı. Köy polisi yanında durmakta olan Belkin ile fısıldaşıyordu. Serah yüksek sesle öksürerek damdan düşercesine sordu. "Ne o Belkin, kış hazırlığı olarak at mı satın aldın?" Bakkal sanki görünmeyen bir el çenesinin altına vurmuş gibi birdenbire başını kaldırdı, yuvarlak gözlerini kırpıştırarak bağırdı. "Günaydın, gerekiyormuş ki satın aldım. Burada atın ne ilgisi var? Şimdi söz konusu olan şey mahkeme masraflarıdır, anladınız mı? Mahkeme masraflarını ödemek gerekiyor." 10 kadar ses birden yükseldi. "Ne ile ödeyeceğiz?" "Ne kadar, çok mu?" "Paramız olunca öderiz." "Ödemeyeceğiz anasını. 4 yıl ödedik. Kardeşler, bu ne demek oluyor ha? Soygunculuk. Paranın tutarı ne kadar?" Polis ayağını yere vurarak bağırdı. "Susalım hayvan sürüsü." Ama artık mujiklerin ve kadınların sesi tam bir çığlık ve bir homurtu halini almıştı. Kalabalık sanki ayakları altındaki toprak kayıyormuş gibi sallandı. Birbirlerinin ellerinden, omuzlarından, kuşaklarından tutuyorlardı. Belkin'in arkasına gizlenmiş olan polis Şaşura da ağzını yüz yuvarlak açarak ve hamam böceğini andıran bıyıklarını oynatarak adeta bakkala Üçüncü bir el eklemiş gibi onun omuzları üzerinden elini sallıyor ve bağırıyordu. Ama polise bakmayan, onun bağırmalarını aldırış etmeyen köylüler birbirlerine en ağır küfürler savurarak ve kudurmuşçasına yumruk sallayarak homurdanıyorlardı. Lobo Hristina'ya dönerek, "Sen buradan çekil, dövüşecekler," dedi. "Hristina, varsın dövüşsünler," dedi. "Aldırma." Kadınlardan biri isterik bir eda ile uludu. "Krasovski ile anlaşmak gerektiğini size söylemişlerdi." "Doğru, Yarakov söylemişti." "Krasovski 300 ruble vermişti, değil mi?" "Bizi kaç paraya mahkum ettiler?" Bu sırada yine Serah'ın boru gibi sesi duyuldu. "Yok ama anlamamız gerek. Belkin atı ne diye satın aldı?" Onun ardından da Hristina'nın çıngıraklı sesi duyuldu. "Aç köpekler gibi ne diye birbirinize hırlıyorsunuz?" Kalabalık arasından biri bağırdı. "Sen sus orospu." Ama kadın sözlerini sürdürdü. "Avukat için bizden topladıkları şu 50 rubleyi iyi yürekli Vlas Vasilyev Belkin ile polis Çaşura aralarında bölüşmüşler." Kalabalık arasından isterik iki ses yükseldi. "Durun kardeşler." "Sus, yavaşın." Meydana gelen bu seslilik arasında Hristina sözlerini tane tane tamamladı. "Avdotya'nın evinde sarhoş bir halde parayı bölüşmüşler. İşte Avdotya burada. Dunyaşa, doğru değil mi?" Avdotya çok ince ve anlaşılır bir sesle, "Evet, doğru," dedi. Polis Belkin'i kenara itti. Bir eliyle kılıcının kabzasını, öteki eliyle de tabancasını tutarak bu haliyle kollarını kabartmış gibi bir durum aldı ve sol ayağını titreterek bağırdı. "Ah seni aşağılık karı!" Kalabalık içinden biri üzgün bir sesle sordu. "Budala karı, şimdiye kadar niye sustun?" Avdotya omuzlarını silkerek, "Bana kim inanırdı ki," dedi. "Hem burada benim ne kazancım var. Zaten onlar daha birçok sefer para paylaştılar." İşte Dubovka köylülerin ayaklanması bu sözler üzerine başladı. Birisi Avdotya'ya savurdu. Kadın keskin bir çığlık attı. Bu çığlık orada birikmiş olan kalabalığa verilmiş bir komut yerine geçti. 10 kişi adeta bir kişiymiş gibi merdivenlere atıldı. Ufak tefek polis havaya fırladı. Onu elleriyle yakalayınca bir anda kalabalığın ayakları altında kayboldu. Belkin bir çığlık atarak dükkanın kapısına yapıştı. "Dini bütün Hristiyanlar, kardeşler durun, iyilikle." Onu kapıdan koparıp ayırdılar, yere fırlattılar. Homurdanarak ve küfür ederek ayaklarıyla çiğnemeye başladılar. Polisin kılıflı tabancası herkesin bir kez olsun bakkala ya da polise vurmaya çabaladığı bu koyu insan kalabalığının üstünde çok yükseklerde uçtu ve Serah'ın uzun kolu ile yakalandı. Belkin'in evi önünde iki kayın ağacı vardı. Akşam rüzgarı bunların yapraklarını koparıyor, sarı kelebekler insanların başı üzerinde daireler çiziyordu. Omuzunu kayın ağaçlarından birinin gövdesine dayayan Serah, kalabalığın nasıl dayak attığını tatlı tatlı seyrederek meşin kılıf içindeki tabancayı sallıyordu. Yanı başında durmakta olan Hristina kaygılı kaygılı onu uyardı. "Dikkat et, dolu olmasın. Ben geçenlerde Dünya Şah'a mermileri çıkarmasını söylemiştim. Topun içinde 6 tane olacak." Hristina sanki çevresinde olup bitenleri duymuyor, görmüyor gibi sakin sakin konuşuyordu. Kadınlar kocalarını oradan çekip eve gitmek için kandırmaya çalışarak dayanılmayacak kadar kulakları tırmalayan bir sesle bağırışıyorlardı. "Bırak, günaha girme iblis! Aman yarabbi, ne olacak? Canları zindanı boylamak istiyor iblislerin." Hristina kalabalığın omuzları üzerinden bir yerlere bakarak, "Sahi herifleri öldürmeseler bari, git de şunları durduruver." Serah her zamankinden daha çok sallanarak dövüş alanına doğru yürüdü. Kimini yakasından, kimini kolundan tutarak ve büyük bir güç göstererek insanları sağa sola fırlatmaya başladı. "Yeter, yeter artık be! Vur dediysek öldür demedik. Sonra fena olur." Üstü başı perişan bir mujik, kanlanmış gözlerini korkunç bir biçimde açarak Serah'ın yüzüne doğru bağırdı. "Bizi soydular, sovana çevirdiler." Bir kenarda çoban yardımcısı zayıf, Kostiyashka adeta dans etmeye hazırlanıyormuş gibi ayaklarını yere vurarak beş gençten meydana gelen bir gruba ateşli ateşli bir şeyler söylüyordu. İhtiyar annesi gömleğinin eteğinden çekerek sızlanıyordu. Sonbahar akşamının gün batımı gökte yanıyordu. Bulutlar daha hızlı kaymaya başladı. Esmer sıcak bir akşam ovalardan sokağa akıyordu. Sararmış yapraklar ağaçlardan daha sık düşmeye başladı. Dükkanın merdivenlerinde elleriyle basamaklara dayanmış ve vücudunu arkaya atmış bir halde zorlukla soluyarak yakası parçalanmış, düğmeleri kopmuş üniforması içinde polis oturuyordu. Şişmiş, toza bulanmış kan içindeki gözlüksüz yüzü daha kara ve kör bir hal almıştı. Hıçkırıyor, öksürüyor, kan tükürüyor ve gözyaşları içinde söyleniyordu. Kanun bunun cezasını verecektir. Beylik eşyalar için tabancamı çaldılar. Zorla aldılar. Bu haydutluktur, merak etmeyin. Beylik eşyalar için şiddetle cezalandırırlar. Kostiyashka, Allah aşkına başkasının işine burnunu sokma. Çekil git, sonra mahvolursun. Hristinacığım, sen akıllı bir kadınsın. Bir yeri yakmak istiyorlar. Caydır şunları. Ortalık sessizleşti. Köylüler küçük gruplara ayrıldılar. Sokağa ilk sarhoş çıkanlar Plotnikov kardeşler oldu. Bunlardan bir papazın yanında 7 yıl ırgatlık eden Mitri, ufak tefek neşeli iyi şarkı söylemesini bilen, kilise hizmetinden anlayan bir müzikti. Tıknazca ve yakışıklı olan Vasili ise o bölgenin tanınmış bir avcısıydı. O da kardeşi gibi iyi bir kilise şarkıcısı ve yola gelmez bir içkiciydi. İki kardeş birbirlerine sarılmış bir halde yürüyordu. Şarkı söylemeye girişiyor ama hangisine başlayacaklarını da anlaşamadıkları için birbirlerine engel oluyorlardı. Polisin önünde durdular. Mitri polisin ayaklarına doğru tükürdü. Bir süre sustu. Kardeşinin dazlak kafasına bakarak gür, tenor bir sesle bir ilahi tutturdu. Kardeşi Vasili ona eşlik etmek istediyse de Mitri, "Atıyorsun!" diye bağırdı. "Bu başka ilahidendir. Asıl sen atıyorsun." Yanlarına Serah geldi. Onlarla fısıldaştı, sonra polise döndü. "Burada oturup ne diye kendini el aleme rezil ediyorsun? Muhtarın evine gitsene, gidebilecek misin?" Polis sessizce ayağa kalktı, gölge tarafını tutarak yürüdü. 3 mucik onun ardından bakarak dükkana girdiler. Bir kadın imdat isteyen bir sesle bütün sokak boyunca bağırdı. "Hey, buraya bakın, Seryoşka!" Dükkanı inanılmayacak bir çabuklukla boşalttılar. İçeride yenilebilir ne varsa, tuzlu balıkları, taş gibi bir takım simitleri, baldan ve çavdar unundan yapılmış kırmızı renkte demirleşmiş bir takım çörekleri, herkesin yararlanması için namusluca 3 sepete doldurdular. Plotnikov kardeşlerle Serah içeride bir hayli de vodka buldular. Bunların hepsini törenle köyün dışına, Yula Irmağı kıyısına götürdüler. 40 kadar köylü piknik yapmak için göçebe çingeneler gibi ordugah kurdular. Ama artık ortalık iyice kararmıştı. Ateş yakmak zorunluluğu baş gösterdi. Bunun üzerinde içlerinden biri ateş yakmak için dükkan merdivenlerinden yararlanılmasını ileri sürdü. Birkaç delikanlı hemen koşup gitti. Merdiveni söktüler. Ama bunun yeterli olmadığı anlaşıldı. Dükkanın kapısını da söktüler. Ateşi tutuşturmak için dükkanda satılan birkaç demet çıradan da yararlandılar. Dostça, ahbapça kavga etmeden, birbirlerini gücendirmeden gece yarısına kadar hepsini yiyip içtiler, bitirdiler. Bir süre daha ateşin yanında oturdular. Plotnikov kardeşler ama bu sefer ikisi bir ağızdan tamamıyla yerinde bir ilahiye başladı. Ama şarkılarını bitiremediler. Vasili Plotnikov'un pantolonu tutuştu. Oradakilerden kimisi artık uyumuştu. Geri kalanlar küçük küçük gruplara ayrıldı. Bu gruplardan birinde bulunan ve pek de sarhoş olmayan tek topuk Trofim Lobov üzgün ve yüksek bir sesle "Biz biraz yanıldık," dedi. "Mala dokunmayacaktık." "Orası doğru, dayak atmak olur ama yağmacılık etmek olmaz." "Evet, evet, tamamıyla doğru." Lobov biraz sustuktan sonra bir yerde daha vodka olacak diye tahminde bulundu. "Herhalde Dunyaşa'da vardır." "Dunya, doğru söyle. Avdotya, Belki'nin ambarının altını da arayın dedi. Zaten ben de ondan alıyordum. Kendim vodka yapmıyorum ki. Haman Lobov kalktı, sakat ayağıyla tuhaf bir biçimde yerleri döverek köye gitti. Ufak bir mujik de öksürerek onun peşine takıldı. Orada kalan aklı başında üç kişi olayların gelişimini hatırlamaya çalıştılar. Polis Şaşura'ya ilk vuran kim oldu? Galiba Seryoja. Hayır, o değil. Şu halde Plotnikov. Hangisi? Vasili. Vasili'yi ileri sürmekle bir şey kazanamayız. Vali onu ava götürüyor. Lobov dövüşmesini sever. Evet, sever. Bu gruptan biraz ötede Hristina, Kostiyashka, Avdotya ve iki delikanlı oturuyordu. Bunların yanı başında da Serah yükseliyordu. Ona iskemle ödevini gören şey ilkbahar selleriyle yıkanmış kocaman örümceğe benzeyen bir ağaç kütüğüydü. Serah çubuğuyla havayı delerek söyleniyordu. Bak işte, anlatmak kolay, kanıtlamak zordur. Sayılarla rakamlar kanıtlar. Sayısız hiçbir şey anlaşılmaz. Kostiyashka sordu. İnsanlarda da bir birdir. Bu tarih değildir. Hristina etekliğinin altından bir şişe çıkardı. Etrafına bakınarak ve vodkayı kupsuz bir fincana doldurarak "Hırsızlar insandır," dedi. "Hırsızlar ya da dilenciler." Serah kadının elinden fincanı aldı, vodkayı üfledi, içti. Çubuğundan bir nefes çekerek "Ayıplama," dedi. "Hırsızlar da dilenciler de çok tatsız bir yaşam sürüyorlar. Neşesiz, sevinçsiz bir yaşam." Hristina öfkeli öfkeli karşı çıktı. "Sen yalan söylüyorsun. Hırsızın neşeleri, sevinçleri vardır." Serah ona doğru elini sallayarak "Bırak efendim," dedi. "Her zaman neşeden dans edilmez." Kostiyashka üzgün ve canı sıkılmış bir halde "Sizin konuşmalarınızı anlamıyorum," dedi. "Akıllı insanlarsınız ama bilmecelerle oynuyorsunuz. Daha açık seçik konuşsanız olmaz mı? Konuşmalarınızdan hiçbir şey anlamak kabil değil." "Anlamakta acele etme, sonra anlamda yanılırsın." Kostiyashka ısrarla sözlerine devam etti. "Öyle bir can sıkıntısı ki vallahi insanın kendini boğacağı geliyor. Hatta ekmek yemek bile can sıkıcı. Kafeste bülbül gibi yaşıyorsun. Yazın yine neyse ama kış gelince kurtlara bile imreniyorum." Sera, "Şehre git," dedi. "Bir süre orada vakit geçirirsin, akıllanırsın." Hristina, "Vakit geçirirsin ve boyunun ölçüsünü alırsın," diye ekledi ve güldü. Sonra da "Bak, şaka ediyordum," dedi. "Git git, fena değil. Orada öğrenirsin. Francala yemeği. Haydi gel benimle. Ben yarın iskeleye gidiyorum." Lobov ile onun peşinden giden mujik döndüler. 7 şişe vodka almışlardı. Vodka ile birlikte insanlara neşe getirdiler. Hepsi daha yüksek sesle, daha neşeli konuşmaya başladılar. Ateş daha parlak yanmaya başladı. Alevler keskin tırnaklarıyla çabucak havayı yakalayarak dumanlı karanlığı yarıyordu. Bulutlar ayı sildi. Gece karardı. Kafayı çekenler birer ikişer köye gidiyorlardı. Geride 15 kişi kadar kalmıştı. Bunlar yorulmadan Tanyer'i ağırıncaya kadar oturdular. Tanyer'i ağırırken içlerinden biri sevinçle bağırdı. "Bakın, bakın, Krasovski yanıyor." Bu haykırış oradakileri sanki ayılttı. Bulutlardaki kızıllığa bakarak ve bağırarak hepsi yerlerinden fırladılar. "Hah, Tanrı hırsızı cezalandırdı. Hey babam!" Ama içlerinden birinin kederli sözleri sevinçlerini söndürdü. "Tanrı yangınları yazın çıkarır. Havadaki kızıllığa bakılırsa yanan malikane değil, çayırdaki kuru otlardır. Demek ki biri onları tutuşturmuş. Sakın bizim çocuklardan biri olmasın." Konuşarak kızıllığın göründüğü yana doğru yürüdüler. Yangın yaklaştıkça sanki onları daha büyük bir güçle kendisine çekiyormuş gibi dakikadan dakikaya yürüyüşlerini biraz daha hızlandırıyorlardı. Ayağına çabuk Mitri Plotnikov önden giderek etrafına bakınıyor ve kollarını sallayarak öğüt veriyordu. "Gelin de sözleşelim. Eğer Krasovski köpoğlusu orada ise ona ilişmeyelim. Bir komşu gibi onunla dostça konuşalım. Belki bize biraz para vermeye razı olur." Lobov üzgün bir sesle, "Öyle bir para verir ki hepimizi ağlatır," dedi. Yel değirmeninin bulunduğu tümseye tırmanınca iki kuru ot yığınının yanmakta olduğunu gördüler. Bu yığınlardan biri aşağıdan yukarı sanki altın kızılı parlak bir kumaşa bürünmüştü. Bunun çevresinde üç kişi şeytanlar gibi zıplıyor, bir şeyler taşıyor, bağırışıyordu. Öteki ot yığını ise isteksiz ve dumanlı yanıyordu. Dumanlar arasından kızıl lekeler belli belirsiz göze çarpıyordu. Biraz ötede bir yarış arabasına koşulu iri bir kır at, yanan ot yığınlarının yanından bir yerlere doğru uzaklaşıyordu. Bu arada bir ses duyuldu. ''Dur iblis, nereye gidiyorsun?'' Lobov durakladı, ata baktı ve hızla önünü kesti. Mitri Plotnikov ise yürüyüşünü ağırlaştırdı. Yüzü köye dönük olarak sevinçle ''Bizimkiler geliyor'' dedi. Gerçekten de beş kadar mujik düzensiz adımlarla köyden bu yana geliyordu. Ve her şey, insanlar ateş, duman, gün ağarması sanki büsbütün durmak istiyormuş gibi ağır ağır sürüp gidiyordu. Ama birdenbire her şey başka bir renk aldı. Lobov atı yakaladı, dizginleri düzeltti. Arabaya bindi ve yabani bir sesle bağırarak köyden gelenleri karşılamaya koştu. Çocuklar! Kırın arabayı, iblis herifi zarara sokalım. Bu kolay iş, 2-3 dakika içinde başarılı verdi. Kır at birdenbire kalabalığın arasından sıyrıldı. Arabanın oklarını yerlerde sürüyerek çiftliğe doğru yıldırım gibi uçtu. Lobov yere oturmuş bir halde bir demir parçasıyla araba tekerleklerinin ince parmaklıklarını kırarak boğazını temizliyordu. Köylüler arabanın tahta bölümlerini kırarak ayaklarıyla çiğniyor, bağırıp çağırarak küfrederek demir bölümleri büküyorlardı. İçlerinden birisi ne yazık balta yok diye hayıflandı. Mitri Plotnikov kırdığı bazı parçaları koynuna sokarak yurtluğa bakıyor ve hayran hayran güzellik örneği diye söyleniyordu. Bahçenin ağaçları üzerinden pek çok penceresi olan kuleli, balkonlu iki katlı bir evin keskin geometrik damı yükseliyordu. Gecenin ayazıyla buğulanarak birer buzlu cama dönüşmüş pencerelere artık sabah şafağının kızıllığı vurmuştu. Birdenbire çiftliğe ait çitin bir köşesinden tunç renkli uzun bir atın üzerinde ablak yüzlü, tüccar sakallı Krasovski göründü. Başında bir soylu kasketi vardı. Bunun kırmızı kenarları adamın yüzüne bir uzunluk veriyordu. Ama kasketin beyaz tepesi ise başı öylesine kesiyordu ki sanki Krasovski'nin başı eksikmiş gibi görünüyordu. Krasovski elindeki kırbacı atının sağrısında şaklatarak dört nala geldi. Atını doğruca kalabalığın üstüne sürdü. Atı ile ustaca manevralar yaparak ve ana avrat küfrederek kırbacıyla mujiklerin kafalarına, sırtlarına vurmaya ve bağırmaya başladı. Kundakçılık etmek, dükkanları yağma etmek ha? Sizi reziller, hırsızlar, görürsünüz. Mujikler kaçmaya koyuldu ama Lobov süvariyi bacağından yakaladı ve attan indirerek yüzü koyun yere fırlattı. Kendisi de sırtına oturarak kendi bacaklarını onun koltukları altına soktu. Sol elinin avucuyla Krasovski'nin ensesine bastırdı. Sağ elini de yavaşça havada sallamaya başladı. Krasovski elleriyle toprağa tırmalıyor, topuklarıyla Lobov'un sırtına vuruyordu. Lobov ise ''Hey çocuklar buraya gelin'' diye bağırıyordu. Mitri Plotnikov koşarak geldi ve boğuk bir sesle konuşmaya başladı. ''Lobov, Allah'tan kork, sen ne yapıyorsun? Aman yarabbi!'' Oradakilerden birisi şu akıllıca öğüdü verdi. ''Adam bu durumda konuşamaz ki, suratını yukarı çevirmek gerek.'' ''Doğru.'' Krasovski'yi arka üstü döndürdüler. Serah onun şişmiş ve toprağa bulanmış yüzüne bakarak tatlılıkla sordu. ''Vladimir Pavlich, sen niçin dövüşüyorsun?'' Selamsız sabahsız hemen kırbaçla işe giriştin. İyi bir şey değil bu. Biz hayvan sürüsü değiliz. Biz sana kötülük etmedik. Krasovski at gibi hırıltılı sesler çıkararak yüzünde ve sakalındaki toprakları temizliyor, susuyordu. Mujikler konuşmaya başladılar. Hem davayı kazandın hem bizden mahkeme masrafını istiyorsun. Evet, evet. Şimdi artık bizim için anlaşmaktan başka yapılacak bir şey kalmıyor. Krasovski bileğini ovuşturarak ve başını sallayarak susuyordu. Mitri Plotnikov, Krasovski'nin ezilmiş olan soylu kasketini dizi üzerinde düzeltmeye çalışarak söyleniyordu. Vladimir Pavlovich, kızması gereken sen değilsin. Kötülük gören biziz. Bizim kızmamız gerekiyor. Ne o? Elcağızını mı incittin? Vah vah. Köylülerden biri. Bir yığın et, oysa kemikleri incecik, dedi. Trifon Lobo kısık bir sesle, onu öldürmek gerek, dedi. Krasovski kimseye bakmadan boğuk bir sesle, siz ne istiyorsunuz, diye sordu. Mujikler hep bir ağızdan sıralamaya başladılar. Bu işi tatlıya bağlamak istiyoruz. Mahkeme masrafını ödemeye gücümüz yok. Ödemeyeceğiz, bunu böylece bilesin. Fakir fukarayı soymaktan utanmıyor musunuz? Çiftlik sahibi, ne istiyorsunuz, diye tekrarladı. Senin mahkemenin kararını kabul etmiyoruz. Senin gösterdiğin planlar sahtedir beyefendi. Size hilecilik öğretiyorlar. Krasovski sakına sakına ayağa kalktı. Kalın kaşları altında görünmeyen gözleriyle herkesi süzdükten sonra öksürerek kısık bir sesle konuşmaya başladı. Her iş tatlılıkla çözülebilir. Siz ise kalkıp otlarımı yaktınız. Plotnikov sevinçle bağırdı. Hayır, hayır, biz otları yakmadık. Buna yemin edebiliriz. Biz yangına geldik. İçlerinden biri üzgün bir sesle, yardım etmek için, diye ekledi. Malikanenin yandığını sandık. Otlardan biz sorumlu değiliz. Kendi adamlarına sor. Biz geldiğimiz zaman onlar ot yığınlarının yanındaydılar. Krasovski, arabamı kırdınız, dedi. Plotnikov ona kasketini uzatarak pek de güven vermeyen bir sesle, galiba arabayı kıran beygirmiş, dedi. Mujikler sessizce Lobov'a baktılar. Lobov başını silkeleyerek, niçin yalan söyleyecekmişiz? Küçük çocuklar gibi, arabayı ben kırdım, anasını sattığımın. Çiftlik sahibi, görüyorsunuz ya, dedi ve çiftliğine doğru bir adım attı. Önünde açıldılar. Bunun üzerine Krasonski daha güvenli, daha hızlı adımlarla yürümeye başladı. Kasketini tutarak ve mendilini kırmızı yüzüne doğru sallayarak, ne yakıcı bir duman, dedi. Bu inkar edilemez bir gerçekti. Sabah rüzgarı esmeye başlamış ve insanları kül rengi bir dumanın koyu bulutları sarmıştı. Çiftlik sahibiyle yan yana yürümekte olan Mitri Plotnikov onu destekledi. Kuru ot yine bir şey değil ama saman tamamiyle zehirli bir duman saçar. Orlov ilinin bazı köylerinde sobalarda saman yakarlar. Üstelik köy evleri bacasız, sobalar borusuzdur. Daha sıcak olsun diye dumanlar doğrudan doğruya evin içine yayılır. Berbat bir şey, hem de gözler için çok zararlı. Geveze köylünün ve susarak onu dinleyen çiftlik sahibinin ardından aralarında fısıldaşarak 10 kadar köylü yürümekteydi. Öteki köylüler ise yavaş yavaş geri kalıyor ve tıpkı bir nöbetçi gibi zaman zaman çayırda duraklayarak, sonra bir küme halinde toplanarak birbirlerine soruyorlardı. Acaba aldatır mı dersin? Nereden bileceksin? Bunlar bey takımı, kaprisli olurlar. Orası öyle. İyilik etmek onlar için işten bile değil. Lobov kırılmış araba artığının olduğu yere kadar geldi. Biraz başında durdu, tekerleği alıp fırlattı. Tekerlek biraz yuvarlandıktan sonra devrilip düştü. Bunun üzerine ikinci tekerleği de aldı, yerleştirdi ve yuvarladı. Bu tekerlek küçük tümseklerde zıplayarak daha uzağa kadar gitti. Lobov göğsünü kaşıyarak köye doğru yürüdü. Güneş doğuyordu. Mujik kaşlarını çatarak ve öfkeli gri gözlerini gizleyerek güneşe karşı yürüyordu. Dubovka köyü bir takım olayların olmasını bekleyerek korku ve heyecan dolu iki gün geçirdi. Ama olaylar hiç de aceleci davranmadı. Hayat adeta usanç verecek kadar ağır geçiyordu. Sabahları tek tük çavdar dövenlerin sesi kulağa çalınıyordu. Hektar başına 200-240 kilo çavdar alınmıştı. Akşamları birinin ambarında toplanıyor, can sıkıntısı içinde içki içiyorlardı. Serah parmaklarını sık sakalının telleri arasına sokarak düşüncelerini söylüyordu. Yaz zararlı geçti. Sonbaharı da işte görüyorsunuz. Yoğurtu da kendini belli ediyor. Hepsi böyle. Hepsi ne, diye sordular. Hayatta uygunsuzluk var, diye açıkladı. Belkin ortalıktan kayboldu. Vasili Plotnikov'a ava çağırdılar. Hristina gitti. Köy muhtarı Graçev'in sağır dilsiz kardeşi Belki'nin dükkanının kapısına tahtalar çaktı. Pencerelerini pancurlarla kapattı. Duvarın dibindeki seki üzerine oturup bir öküz gibi böğürerek ve çocukları sopa ile kovalayarak onları dükkana sokmadı. Üçüncü günün sabahı çocuklar, askerler geliyor bağırışmalarıyla ortalığı telaşa verdiler. Köy heyecanlı bir bekleyiş içinde sessizliğe gömüldü. Ovadan doğru bir atın üzerinde ablak yüzlü, gözlüklü, alt dudağının altında minnacık gülünç bir sakalı bulunan şişman bir subay geldi. Subayın arkasından dörderlik diziler halinde bir asker kolu ile kocaman bir kazı andıran uzun bacaklı bir sahra mutfağı köye girdi. Subay çocuklara muhtarı çağırmalarını emretti. Çocuklar ona açıkladılar. Muhtar hastanede ölüyor, karnını yardılar. Subay sert sert bağırdı. Köyünüzün en yaşlısını çağırın. Çocuklar çabucak er Yarakov'u getirdiler. Eski er selam vererek esas vaziyeti aldı ve subayın emirlerini dinledi. Hiç kimse köyden çıkmayacak. Öğleye doğru bu köyün bütün yetişkin insanlarını toplayacaksın. Anladın mı? Baş üstüne efendim. Asker misin? Evet efendim, Sivastopol'u savundum. Kaç yaşındasın? 82 yaşındayım efendim. Yarakov yan gözle düşmanlarına, çocuklara baktı ve yavaşça "Efendim," dedi, "arz etmek cesaretinde bulunayım ki bura halkı 7'sinden 70'ine kadar hırsız ve kavgacıdır." Subay öfkeli öfkeli söylendi. "İhtiyar, bas bakalım, marş." Subay erlerin yarısını sokakta alıkoydu, geri kalan yarısını da birer birer köyün etrafına dağıttı. Erler korkunç değildi, hepsi de ufak tefek ve toz toprak içindeydi. Arkalarında eski yıpranmış kaputlar vardı. Oysa hepsinin sarı renkli çizmeleri yeniydi. Sokağa çıkan ve duvar diplerindeki sekilere oturan köy halkı bu erlere bakarak birbirlerine soruyorlardı. Bu ne olacak? Metri Plotnikov çabucak yatıştırıcı bir açıklama yaptı. Savaş olasılığına karşı sonbaharda yapılması gerekli basbayağı bir manevradır bu. Hükümdarlar halkın serbest olduğu kış mevsiminde savaşmayı severler. Bu gelenler güya bizi esir almış oluyorlar. Başkaları da gelip bunları buradan kovacaklar. Yarakov sevinçle, "Yalan söylüyorsun," diye bağırdı. "Bunlar bizi kırbaçlamaya geldi. Bizi kırbaçlayacaklar." Köylüler bu Sivastopol savunucusunun tarihsel deneyimlerine inanmayarak, "Yarakov, kötülüğünden sen ne zaman çatlayacaksın?" diye sordular. Subay muhtarın evine gitti. Köydeki dört bakır semaverden en büyüğü muhtar Sofron Garaçev'indi. Öteki çay meraklıları ucuz teneke semaverlerden yararlanıyorlardı. Erler köyün üst başında koyun sürüsü gibi yerlere uzanmıştı. Başlarının üzerinde en adi cins tütünden yapılmış er sigaralarının yeşilimtırak dumanı dalgalanıyor, sahra mutfağına mavimtırak dumanı tembel tembel kıvrılıyordu. Dubavkalı köylüler erlerle konuşmak denemesinde bulundular. Ama beli kılıçlı bir erbaş ya da başçavuş onları sert sert kovdu. Serah nöbetçiyle konuşmak denemesinde bulundu. Ama nöbetçi onu kendisine yaklaştırmayarak "Geri!" diye bağırdı. "Ben ırmağa gideceğim." Nöbetçi tüfeğini hoşa gitmeyecek bir biçimde sallayarak "Geri!" diye tekrarladı. Köy olağanüstü bir sessizliğe gömülmüştü. Hatta köpekler bile yabancılara havlamak gerektiğini unutmuşlardı. Ön sezileri güçlü kadınların gizlediği tavuklar da gıdaklamaz olmuşlardı. Güneş tıpkı kilise kapılarındaki dilenciler gibi duvar diplerine oturmuş olan Dubovkalıları aydınlatarak sıcak ve okşayıcı parlıyordu. Öğleye doğru sokak tenhalaştı. Köy halkı öğle yemeği yemek için evlere dağıldı. Erler de aynı işi yaptılar. Öğle yemeğinden hemen sonra yukarıdan bir yerden galiba adamdan korkunç bir ses duyuldu. "Geliyorlar!" Beli kılıçlı erbaş "Toplanın!" diye bağırdı. Sonra birine dönerek "Vali geliyor!" haberini verdi. Subay muhtar Greçev'in evinden fırlayarak "Hazır ol!" komutunu verdi. Erler yerlerinden fırladılar, esas vaziyeti aldılar. Vali köye girdi. Misafirliğe gelmediği her halinden belliydi. Görünüşe göre bir iş için hem de atlı dört polisin eşliğinde gelmişti. Valinin yanında arabada da zengin evin ihtiyar kedisi suratlı, şişman, ablak yüzlü, bıyıklı bir kişi oturuyordu. Hafif ince esmer vali arabadan atladı. Mendiliyle yüzünü sildi, kırçıl sakalını sıvazladı. Subayla selamlaşarak yüksek sesle, "Bunlara diz çöktürmek gerekirdi," dedi. "Emir almamıştım efendimiz." "Tabii, evet, biliyorum. Bunu ilçe emniyet amirinin yapması gerekirdi ama ben ondan önce geldim." Sonra vali, subay ve bıyıklı adam muhtarın evine gittiler. Valinin arabacısı ise korkunç görünüşlü atları yavaşça sokak boyunca sürdü. Atlar ince, düzgün ayaklarını yukarı kaldırarak bir canavar gibi dişlerini gösteriyor, burunlarından sesler çıkararak sağa sola köpükler saçıyor, halka yan yana ve öfkeli bakarak yürüyordu. Kan çanağını dönmüş gözleri çevreye ürküntü saçıyordu. Bir süre sonra tozu dumana katarak yıldırım hızıyla bir araba daha geldi. Arabada ilçe emniyet amiri, bucak emniyet amiri, göğsünde kızıl haç işareti, kolunda kırmızı bant bulunan koyu gri entarili bir koca karı vardı. Arabanın arkasından da atlı üç köy polisi geliyordu. En sonra da canlı, bakla kırı bir atın çekmekte olduğu bir araba, hasır içine sarılmış bir yük getirdi. Bundan sonra her şey dik bir bayırdan yuvarlanır gibi hızla gelişti. Polisler Dobavko halkını bir araya toplayarak iki sıra halinde dizdiler. Bunlardan göğsünde madalya bulunan birisi "Diz çök" komutunu verdi. Sera, "Kadınlar da çökecek mi?" diye sordu. Polislerden biri "Şimdi sana konuşmasını gösteririm" diye çıkıştı. Bir başka polis emri tekrarladı. "Herkes diz çökecek." Dubavkalılar kımıldadılar, birbirini dürterek bakıştılar ve hepsi de hemen hemen yarı yarıya kısaldılar. Polisler muhtar Graçev'in evinden geniş bir peyke getirdiler. Bunu caddenin ortasına koydular. Sağlam durup durmadığını yokladılar, sağlam durduğunu gördüler. Kızıl sakallı bir polis sakına sakına sıranın ucuna koca bir deste değnek koydu. Ön sıradan etrafına bakınan Sera, "Bak sen," diye söylenerek içini çekti ve ekledi. "Kadınlar, siz bizim arkamızda durunuz." Madalyalı polis, "Kes sesini, kımıldama," diye bağırdı. Önde vali, onun arkasında ilçe emniyet amiri, sonra subay, bucak emniyet amiri, kedi suratlı sivil olmak üzere amirler, birbiri ardında muhtarın evinden çıktılar. Düzgün vücutlu, ince bacaklı vali, kısa, koyu, gri bir ceket giymişti. Ayağında da kırmızı şeritli pantolon ve rugan çizmeler vardı. Yüzü uzun ve gri bir renkteydi. Kare biçimi kır sakalının altında haça benzer kırmızı bir şey parıldıyordu. Bunun üzerinde pek çok altın vardı. Rugan bacakları ise demirdenmiş gibi görünüyordu. Adeta havada yürüyormuş gibi hızlı, hafif bir yürüyüşü vardı. Bunun özel bir gücü olan aman vermez sertlikte bir kişi olduğu apaçıktı. Dubavkalıların meydana getirdiği dizinin tam ortasında Mitri Plotnikov'un karşısında durdu. Çıngıraklı bir sesle tavus gibi bağırdı. "Şimdi ne yapacaksınız bakalım alçaklar? Baş kaldırmak ha edepsizler, asalaklar, vergi kaçakçıları." Plotnikov valinin ayaklarına kapandı. Sonra doğrularak ellerini göğsüne koydu ve yalvarmaya başladı. "Efendimiz, suçluyuz. Aziz Kont Hazretleri, İsa aşkına bizi bağışlayınız. Biz sırılsıklam budalalarız. Derin bir yoksulluk içindeyiz." Onun arkasından kadınlar sızlanmaya, mujikler ulumaya, bağırmaya başladılar. "Bize kötülük ettiler. Allah aşkına bizi bağışlayın. Hep cahilliğimiz yüzünden. Ölmek işten değil. Baş kaldıranlar üstelik burada." Vali sağ ayağını sert ve kesik kesik oynatarak duruyor, kır kaşlarının altındaki gözleri olağanüstü bir ışıkla, sülün tüylerini andıran altın renginde korkunç bir ışıkla yanıyordu. "Susun aptallar!" diye yeniden bağırdı. "Baş kaldırmayı şimdi ben size göstereceğim. Vergilerinizi ödemezsiniz ama sarhoşluk, edepsizlik edersiniz. Şimdi dersinizi vereceğim." Valinin toza bulanmış gibi duran yüzü kararmıştı. Altın dişlerini göstererek ağzını bir karış açıyor, kimi zaman yumruğuyla, kimi çiviyi andıran ince uzun parmağıyla korkutma işaretleri yapıyordu. Güneş onu çok iyi aydınlatıyordu. Valinin her kımıldanışında, dişlerinden, apuletlerinden, parmağındaki yüzükten altın ışıltılar saçılıyordu. Valinin tamamıyla altından kaplı olduğu sanılabilirdi. O parlıyor, gürlüyor, korkunç bir takım insanlar üzerine anlatılan masallar hayal meyal akla geliyordu. Dubovkalılar hızlanmaktan vazgeçerek ve başlarını eğerek valinin delice bir hızla ağzından çıkan söz sağanağını dinlemeye koyuldular. Haşmetli imparator, size göstereceği ilgi, alçaklar, bakanlar, piskoposlar, valiler, geceleri uyku uyumuyorlar. Ayaklarını yere vurarak bağırıyordu. Sizin yeriniz zindan ama bundan önce ben size bir sopa çekeyim de. Vali başından kasketini çıkararak dimdik olmuş, kır ve kısa saçlarını meydana çıkardı. Şakaklarını ve alnını mendiliyle silerek kısık bir sesle "Başla!" komutunu verdi. Bucak polisi elindeki kağıdı yüzüne doğru kaldırarak "Trofim Lobov" diye okudu. Subay mendiliyle gözlüklerini silerek ilçe emniyet amirine sordu. "Çocukların ana babalarının dayak yiyişini seyretmeleri gerekiyor mu?" İlçe emniyet amiri kalın bıyıklarını kaldırdı, yanaklarını şişirdi ama cevap vermeye fırsat bulmadan vali sert bir sesle "Çocukları da dövmek gerek," dedi. Ama hemen şu emri verdi: "Çocukları evlerine kovalayınız. Pencerelerden sarkmamalarına dikkat ediniz. İlçe amiri ne oluyor? Çağrılan nerede?" "Soyun," Lobov sakin bir sesle. "Korkudan gücüm yetmiyor. Şayet bunu gerekli görüyorsanız pantolonumu siz çıkarın." İlçe emniyet amiri valiye, "Efendimiz direniyor, soyunmak istemiyor," dedi. "Tabii istemez. Ona fazladan 10 sopa daha atacaksınız. Hayır hayır, trompet istemezse hemen törensiz yapalım. Evet, sade olsun." Lobov boynunu peykinin kenarına doğru uzatarak ve çenesiyle peykinin kenarına dayanarak boylu boyunca uzandı. İki polis vücutlarını geriye atarak adeta adamı çekiyorlarmış gibi onu kollarından ve bacaklarından yakaladılar. Hamalın kızılımtırak kıçı bu yüzden doğal denmeyecek bir biçimde kabarmışa benziyordu. Güneş valiyi ve bütün ötekileri aydınlattığı gibi aynı özenle hamalın kıçını da aydınlatıyordu. Bucak komiseri değneklerin havada hafif ıslık çalışını ve insan derisine vurmaktan doğan kuru sesleri çıngıraklı bir sesle çabuk çabuk saymaya başladı. 1, 2, 3, vali amirce bir sesle "Böyle sık değil, daha seyrek," dedi. Lobov kımıldamadan yatıyor ve susuyordu. Yalnız kürek kemikleri altındaki kasları ürperiyordu. Derisi esmer ve kırmızı çizgilerle örtülüydü. Son vuruşlara doğru ise adeta yanmış gibi tamamıyla kıpkırmızı kesildi. Onu dövmeyi bitirdikten sonra Lobov yine hiç konuşmadan ayaklarını peykiden indirerek oturdu. Sakat bacağını yere dayayarak kan saldırısına uğramış olan yanaklarını ve çenesini elleriyle ovuşturmaya başladı. Bucak polis komiseri "Kotomina Yevdokiya" diye seslendi. Avdotya kendisini arkadan kollarından yakalayan köy polisinin ellerinden kurtulmaya çalışarak "Gitmeyeceğim," diye bağırdı. Lobov kadının hizasına gelince "Çeneni peykenin kenarına daya," dedi. "O zaman bağırmazsın." Ama kadın bağırmaya başlamıştı bile. "Utanmazlar, ne istiyorsunuz? Gitmiyorum işte." Köy polisi kadını diziyle gerisinden, başıyla da omuzundan itiyordu. Ona yardım ettiler peykenin önüne gelince. Avdotya yeniden bağırarak direnmeye başladı. "Efendimiz, bu yüz kızartıcı durumdan beni kurtarınız. Size çok yalvarırım." Vali sert bir sesle çabuk emrini verdi. Avdotya'yı artık sıranın üzerine yatırmışlardı. Ama o hala dişi bir köpek gibi kıvranıyordu. Ancak bacaklarını ve sırtını açtıkları zaman bir an için sustu. Ama ilk sopa vuruşlarından sonra yine çığlığı bastı. "İşkenceciler, niçin dövüyorsunuz?" Plotnikov dirseğiyle Serah'ı dürterek "Şuna bak," dedi. "Avdotya utanıyor. Oysa edepsizce bir yaşam sürüyor." Serah kısaca cevap verdi: "Bunlar yabancı." Amirler kadının tereyağını andıran sarımtırak düzgün teni üzerinde birbirini kovalayan pembe çizgilerin nasıl meydana geldiğini büyük bir dikkatle izliyorlardı. Kadının vücudu polisleri iterek ve sarsarak durmadan kıvrılıyordu. Değnek vuruşları kadının sırtına, bacaklarına iniyor, polisler onu sarsıyor ve bir çuval gibi peykenin üstüne bastırıyorlardı. Vali 20. vuruşta yeter diye bağırdı. Ama polisler ellerini tutamadılar ve 21. değneği de vurdular. Avdotya ayağa fırladı, eteğini indirdi. Dağılan saçlarını başörtüsünün altına sokmak için ellerini başına götürerek bir kenara çekildi. Dimitri Plotsikov'u çağırdılar. Yolda pantolonunu çözmeye başlayan Dimitri acı acı gülümseyerek söylendi. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Benden uslu bir adam gösterilemez. Sonra pantolonunu çıkararak ve diz çökerek ağlamaklı bir sesle yakınmaya başladı. Efendimiz, kardeşim Vasili büyük bir bağlılıkla size hizmet ediyor. Herkesçe tanınan bir avcıdır. Vali kuru ve anlaşılır bir sesle 25 dedi. Dayağın başlangıcında Plotnikov her sopadan sonra düzenli olarak çıngıraklı bir sesle "Oy!" diye bağırıyordu ama hiç kımıldamadan uslu uslu yatıyor, değnekler adeta hamurun içine gömülüyormuş gibi vücuduna gömülüyordu. Ancak son vuruşlarında o da sopaların vuruluşuyla uygun olmayarak yavaşça bağırmaya başladı. Dayak atma sona erince hemen yerinden kalkmadı. Polis alnındaki terleri avucuyla silerek "Kalk!" dedi. Plotnikov kalktı, sallandı, yüzü seyiriyor, gözlerinden yaşlar akıyor, sakalı kımıldıyordu. Dudaklarını yaladı ve bir soytarının maskaralık etme alışkanlığıyla "İnşallah yararı dokunur," dedi. Hristina'yı ve Vasili Plotnikov'u çağırdılar ama onlar yoktu. Vali "Bulun" emrini verdi. Serah hiçbir şey söylemeden yaklaştı. Vali ona 40 sopa atılmasını emretti. Bu durum Trofim Lobov'un yüksek sesle ve kolayca anlaşılır şu tahminde bulunmasına yol açtı. Listeyi Krasovski hergelesi düzenlemiş. Serah uzun bir süre uzun ve kaslı vücudunu peykenin üzerine yerleştirmeye çalıştı ve ancak son vuruşlara doğru inlemeye başladı. Dayak faslı bitince kalkıp kalkmamaya henüz bir karar vermemişçesine başını sallayarak sıraya oturdu. Ama ayağa kalkınca yine hemen peykeye çöküverdi ve gülümseyerek "Hale bak, ne de olsa güçten kesilmişiz" diye söylendi. Tekrar ayağa kalktı, topuklarına kadar düşen pantolonunu kaldırmak için eğildi ve birdenbire bağırsaklarındaki gazı büyük bir gürültüyle validen yana koyverdi. Vali ilçe emniyet amirine bir şeyler söyledi. İlçe emniyet amiri köpürmüş bir halde "Bu hayvana daha 10 sopa vurun," dedi. Boz renkli askerlerden birkaçının yüzünde bir an görünüp kaybolan güneş ışıltıları gibi bir gülümseme dolaştı. Lobov güldü. Kadınlar başlarını eğerek kımıldadılar. İlçe emniyet amiri öfkeyle kaşını çatıp bozulmuş havayı mendiliyle dağıttı. Vali subayın koluna girerek oradan uzaklaştı. Kedi suratlı adam "Hergele bunu mahsus yaptı," dedi. Bu ek dayağın ilk sopalarından sonra Serah'ın derisinden kan fışkırdı. Polisler her sopa vuruşundan sonra herhalde birer boncuk halindeki küçük kan damlacıklarından sakınmak için olacak yüzlerini çevirmeye başladılar. Bu ikinci dayak atma işi bitince Serah kalktı, avucuyla arkasını elledi ve elini yüzüne yaklaştırarak "Demek böyle ha," dedi. Polis kendi pantolonunu ve üniformasını gözden geçirerek öfkeli öfkeli "Git git!" diye söylendi. Serah pantolonunu eline aldı ve yalın ayak yürüyerek bir kenara çekildi. Vali "Baron Taube!" diye seslendi. İlçe emniyet amiri acele valinin yanına koştu. Amirlerin hepsi muhtar Graçev'in avlusunda kayboldular. Plotnikov "Süt içmeye, belki de çay içmeye gittiler," diye bir düşünce ileri sürdü. Avdotya şişmiş ağlamaklı yüzünü Plotnikov'dan yana çevirerek öfkeyle "Gitti ayaklarına kapan," dedi. Amirler olmayınca polisler daha çabuk dövmeye başladılar. Hem genel olarak her şey daha çabuk ama daha tatsız olup bitiyordu. Kimse emir yağdırmıyor, kimse gözdağı vermiyordu. Kısacası bir can sıkıntısı belirivermişti. Ellerinde listeyle evlerden yana birkaç er göründü. Bunlar aranıp da bulunamayan Vasily Plotnikov'u, Hristina'yı ve Ivan Novikov adlı birini aramaktan geliyorlardı. Dimitri Plotnikov sevinçle, "Köyümüzde böyle bir adam hiçbir zaman yoktu," dedi. "Vanya Noskov adlı biri vardı. Ağustos'ta onu akıl hastanesine götürdüler." İlçe polisi ilgisizce, "Bak karışmam," dedi. "Suçluları saklayan da ceza görür." Herkes yorulmuştu. Erler dizi halinde durmaktan, köylüler diz çökmekten yorulmuşlardı. Kimisi oturmuştu bile. Dayak yiyenler yerlere uzanmışlardı. Yarakov yaşına rağmen emredildiği üzere namuslu namuslu diz çökmüş bir halde duruyor ve söyleniyordu. Bu da eğitim mi sanki? Çoban yardımcısı Koska'ya 25 sopa attılar. Oysa ona iki kat daha atmak gerekirdi. İnsanın hiç unutamayacağı dayaklar atıldığını bilirim. Hem de böyle değneklerle değil, sopalarla. Yaprakları havaya uçurarak ve yerden tozları kaldırarak ovadan serin bir rüzgar esiyor, valinin atları kişniyordu. Bir yerlerde bir köpeğe vurdular. Köpek bağırarak uludu. Çitlerin üzerinde kargalar gaklıyor, saksanlar bağırışıyordu. Köy evlerinin pencerelerinde çocuk başları göründü. Kıvırcık saçlı bir delikanlı, köy polisinin elinden kurtularak sokak boyunca koşmaya başladı. Ama valinin arabasını korumakta olan atlı polis, ustaca atıyla delikanlının yolunu kesti. Delikanlı atın böğrüne çarparak düştü. Onu yakaladılar, ensesine vurarak götürdüler. Delikanlı ayaklarıyla yerlere dayanarak direniyor, toz bulutlarını havaya kaldırarak bağırıyordu. "Ben askere gideceğim, beni yoklamaya çağırdılar." Yarakov küçümseyen bir eda ile, "Aptal," diye söylendi, "erler de dayak yer." Yarakov'un arkasında yan yatmakta olan Lobov, "Ya sen ihtiyar şeytan, listeyi düzenlemekte Krasovski'ye yardım etmedin mi?" diye sordu. İhtiyar, "Ben yardım etseydim sana 100 sopa atılmasını sağlardım," diye karşılık verdi. Lobov hafifçe ihtiyarın sırtına vurarak, "Sen bunu yediğime say," dedi. Lobov'un arka tarafından şikayetli bir hıçkırık sesi geldi. "Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlarım benimle alay edecekler. Adım meydan dayağı yemişe çıkacak." "Üzüldüğü şeye bak, gülerler. Sonra da gülmekten vazgeçerler." "Ama ben utanıyorum." "Ne utanılacak şey?" Kalın bir erkek sesi de şu sözleri ekledi. "Suratına vurmadılar ya, kıçına vurdular." Graçevlerin kapısı önünde gözlüklerini silerek subay göründü ve yardımcısına bir şeyler söyledi. O da selam vererek uzun bir hazır ol komutu verdi. Amirler sokağa çıktı, vali çizmelerine baktı, ayağını yere sürttü ve yüksek sesle sinirli sinirli konuştu. "Ayağa kalkın edepsizler, budalalar. Nasıl sopaları yediniz mi? Size böylesi gerek. Hatta bu az bile. Size her ay sopa çekmeli." Sustu, ilçe emniyet amiriyle fısıldaştı ve sözüne devam etti. "Sonra size şunu da hatırlatayım ki görevi başında polis Koşin'i ve şu tüccar," ilçe emniyet amiri "Belkin," diye fısıldadı. "Evet, şu Belkin'i dövenler ve çiftlik sahibi Krasovski'nin ot yığınlarını yakanlar mahkemeye verilecektir." Araba ona doğru geliyordu. Dinlenmiş olan atlar adeta dans etmeye hazırlanıyorlarmış gibi ayaklarıyla zarif hareketler yapıyor, dizginleri iyice gererek başlarını sallıyorlardı. Vali atlara tembel tembel baktıktan sonra "Ben sizi adam edeceğim, derinizi yüzeceğim," diye bağırdı ve çevik bir hareketle arabaya sıçradı. Onun arkasından tıknaz ilçe amiri ve kedi suratlı şişman adam da arabaya bindiler. Araba hareket edince vali ayağa kalktı. Dubovkalıların yakınından geçerken onlara parmağıyla gözdağı verdi. Yarakov bir erin durması gerekli esas vaziyette duruyordu. Plotnikov en sonunda artık eve gitmesi gerektiğini akıl eden bir misafire nasıl selam verilirse amirleri öylece küçük bir gülümseyişle selamladı. Borazan toplanma borusu çaldı. Köyün çevresinde ve sokaklarındaki nöbetçiler koşup geldiler. Subay atının boynunu okşayarak üzerine atladı, başçavuşa dönerek. Yine o yerde geceleyeceğiz dedi. Dubovkalılar sakına sakına evlerine dağıldılar. Subay onların yanından geçerken öne doğru eğilerek eldivenli eliyle atının yelelerini dikkatle düzeltti. Onun arkasından birkaç komut duyuldu. Saf halinde dizilin, patırtı yok, gözünüzü patlatırım ulan. Hazır ol, ikişerli kolda, ileri marş. Hareket ettiler. Mutfak da arkalarından hareket etti. Lobov'un hizasına gelince mutfak arabacısı atları durdurarak Lobov'a sordu. Hemşerim, Vasilye Meydan Köyü'ne giden bundan daha kestirme bir yol yok mu? Lobov biraz düşündükten sonra köprüyü geçince sağ ormana sap dedi. 7 vers kazanırsın. Ya yol nasıl? Halı gibi. Sağ ol, bir şey değil. Lobov evinin önündeki sekiye uzandı. Pencereden başı açık kızıl saçlı kız kardeşi Akulina başını uzatarak sordu. Onu ne diye bataklığa gönderdin? Oradan geçemez ki. Lobov homurdanarak cevap verdi. Sana ne? Kız kardeşi öfkeli öfkeli güldü ve pencereyi kapadı. Sokak tenhalaşmış, ıssızlaşmıştı. Sanki köy evlerinde kimsecikler yoktu. Çiğ eti andıran kızıl bir güneş mavimtırak bulutların arasında kayboluyordu. Bağırışarak bir ala karga sürüsü geçti. Yeniden köyü akşam sessizliği sardı. Avdotya elinde kovayla sokağa çıktı. Durakladı. Avucunu siper ederek uzaklara, uzaklaşmakta olan boz renkli er dizisine ve onun ardında sallanan sahra mutfağının siyah bacasına baktı. Lobov ona seslenerek, "Giderken üstelik bir de şarkı söyleyeceklerini sandım." dedi. Avdotya karşılık vermedi. "Dün yaşa turnalar uçuyor." Kadın sordu. Uçuyorlarsa ne yapalım? Ne güzel sesler çıkarıyorlar. Benim ise uçacak bir yerim yok. Avdotya dereye yollandı. Lobov onun arkasından seslendi. Serah nasıl? Avdotya yoluna devam ederek karşılık verdi. Şu kızıl haçlı koca karı ona bir şeyler sürdü. Sargılarla sarmaladı. Etleri iyice yarılmış. Ama herifçi oğlu yine de onlara teşekkür etmenin yolunu buldu. Avdotya köşeyi saptı, sallandı ve çıkırmaya başladı. Kovayı yere bırakarak elleriyle önlüğünü kavradı, yüzünü örttü ve orada kala kalarak sessizce ağladı. 1935